Ayrım 46.
Hurland 1959 etkileyici iletişimin başarısının biraz da laboratuvarda mı yoksa gerçek yaşamda mı yer aldığına bağlı olduğunu belirtmektedir. Bir psikoloğun laboratuvarında tutumları değiştirmek genellikle kolaydır. Psikoloğun laboratuvarı kontrollü bir ortamdır. Yalın yazılı bir makale bile dış yardıma, atom denizaltılarına, üniversitede harçlara, dişleri fırçalamaya, kanser ve sigaraya, bir şiirin kalitesine ve benzerlerine ilişkin tutumlarda değişiklik yaratabilir. Bir denek bir iletişimi okuduktan ya da dinledikten sonra bunları yapmadan öncekine göre iletişimin görüşünü daha fazla paylaşır hale gelmek eğilimindedir. Aç parantez ya da iletişimle onu okumayan ya da dinlemeyen kontrol grubundan daha fazla uyuşur hale gelir. Kapa parantez. Tersine laboratuvar dışındaki gerçek yaşamda insanların tutumlarını değiştirme girişimleri oldukça başarısız olmak eğilimindedir. Reklamcılar, politikacılar ve diğer propagandacılar bunu bilirler ya da hiç değilse bilmeleri gerekir. Bu bölümde böylesi girişimler üzerinde durulacaktır. Örneklerin çoğu politika dünyasındandır. Çünkü bu alan en iyi araştırmaların yapıldığı alandır. Fakat aynı ilkelerin yaşamın başka herhangi bir alanı içinde geçerli olması gerekir. Irk ilişkileri, din, sağlık, reklamcılık, eğitim ya da insanların başkalarını ikna etmeye çalıştıkları her yer. Gerçek yaşamda kitle iletişim araçları ile tutum değiştirme kampanyaları. Genel olarak kitle iletişim araçları ile girişilen tutum değiştirme kampanyaları tutumlarda büyük değişiklikler yaratmada başarılı değildirler. Bazı istisnalar vardır. İngilizce bir gramer yanlışı, parantez içinde like a cigarette should, kapa parantez, çevresinde yapılandırılan güçlü ve kurnazca bir reklam kampanyası, Winston sigaralarını çok az satan bir markadan ABD'de en çok satan bir markaya dönüştürmüştür. Benzer biçimde Crest diş macunu, aç parantez, ki gerçekten dişleri çürükten korumaya yarayan maddeler içermekteydi, kapa parantez, tanıtımından sonra en çok satan diş macunlarından biri durumuna gelmiştir. Ara sıra bir politik kampanyanın başlarında hemen hemen hiç tanınmayan bir kişi yoğun reklamcılık ve yüz yüze gelmeler sayesinde seçimi kazanabilir. Jimmy bilmem kimi anımsıyor musunuz? Bir başkanlık seçimi kampanyasından sonra Başkan Carter olan Jimmy'yi. Bu istisnalara karşın genellikle kısa bir zaman süresi içinde insanların gerçekten önem verip bağlandıkları bir tutumda büyük bir değişiklik yaratmak çok güçtür. Çoğu Amerikalı aday belirleme delege seçimlerinden sonra Kasım ayındaki seçimlerde oylarını hangi partiye vereceklerini bilirler ve aradaki aylarda harcanan 10 milyonlarca dolar çok fazla bir değişiklik yaratmaz. Amerikan seçimlerine ilişkin taramaların sonuçları çizelge 11'de gösterilmiştir. Belirli bir kişinin daha kampanyanın başında oyunu hangi partiye vereceğine ilişkin olarak söyledikleri onun Kasım ayında oyunu gerçekten kime vereceğinin İyi bir kestiricisidir. Çizelge 11. Seçim kampanyaları sırasında parti tercihlerinde gözlenen değişiklikler. Tarama yılı 1940. İlk oylama Mayıs. Son oylama Kasım. Değişiklik yüzdesi 8. Lazarfeld, Berylson ve Gavadet. 1948. Tarama yılı 1948. İlk oylama Haziran. Son oylama Ağustos. Değişiklik yüzdesi 8. Berylson, Lazarfeld ve McPhee. Tarama yılı 1960. İlk oylama Ağustos. Son oylama Kasım. Değişiklik yüzdesi 7. Benham, 1965. Tarama yılı 1964. İlk oylama Ağustos. Son oylama Kasım. Değişiklik yüzdesi 10. Benham, 1965. Taramaya giren kişilerin yalnızca %7-10 arasında bir bölümünün kampanyalar sırasında parti değiştirdikleri görülmektedir. Mayıs ayında henüz karar vermemiş olanların bir kampanyadan etkilenebilecekleri ileri sürülebilir ve bu doğrudur. Fakat bu insanların henüz değiştirilecek tutumları yoktur. Bu nedenle kampanya bir tutum ya da inancı değiştirmemiştir. Yeni bir tutum geliştirmiştir ki bu oldukça farklı bir konudur. Sık sık seçim sonuçlarını kararsızlar belirlediği için kuşkusuz kampanya çok önemli olabilir. Eğer çoğunluğu aynı yönde değişmişse tutumlarını değiştiren %8 yaşamsal önem taşıyabilir. Yine de veriler kararlarını vermiş olanların tutumlarını değiştirmenin ne kadar güç olduğunu göstermektedir. Benzer başka örnekler vardır. Geçmiş yıllardaki büyük kitle iletişimi olayları arasında güçlü başkanlık adayları arasındaki tartışmaların televizyondan yayınlanması sayılabilir. John Kennedy ve Nixon arasında 1960 yılında 4 TV tartışması yapılmıştır. Bunlardan her biri canlı olarak ve bütünüyle TV'den yayınlanmıştır. Dinleyici ya da hedefle ilgili çalışmalar yetişkin nüfusun %55'inin 4 tartışmanın hepsini ve %80'inin de en az birini seyrettiğini göstermiştir. Gazeteciler Kennedy'nin küçük bir çoğunluğa dayalı zaferini büyük ölçüde bu tartışmalardaki başarısına bağlamışlardır. Ancak dikkatli bir tarama çalışması oy verme tercihlerinde önemli bir değişiklik olmadığını ortaya koymuştur. Krauss ve Davis, 1976. Tutum değiştirmeye yönelik başka girişimler benzer biçimde küçük etkilerle sonuçlanmıştır. Hiç değilse bu ülkede, yani Amerika'da, insanlara sigarayı bıraktırmayı amaçlayan kampanyalar örnek olarak gösterilebilir. Halk sağlığı hizmetleri tarafından sigaraya karşı yürütülen her yoğun kampanya sonrasında içilen sigara miktarında az bir düşme görülmüş, fakat değişiklikler kısa zamanda eskiye dönmüştür. Son yıllarda sigara içme oranında bir değişiklik varsa o da yukarıya doğrudur. Yine Ulusal Güvenlik Kurulu'nun tehlikeli araba kullanmaya karşı uyarıları ve kurtardığınız yaşam kendinizinki olabilir anımsatması insanların daha güvenli araba kullanmalarını sağlar görünmemektedir. Johnson ve Nixon yönetimleri Amerikan halkının Vietnam Savaşı'nı desteklemesini sağlamak için düşünebildikleri her şeyi denemişler, fakat 1960'ların sonları ile 1970'lerin başları arasında gördükleri yalnızca halk desteğinin kararlı bir biçimde aşınması olmuştur. Arapların petrol ambargosunun neden olduğu 1973-74 enerji bunalımından sonra hükümet halkın enerji tüketimini azaltmaya çalışmıştır. Fakat çoğu enerji tüketimi göstergeleri, örneğin benzin tüketimi, bunalımdan sonra eski düzeyine geri dönmüştür. Nixon en çok seyredildiği zamanda televizyondan yararlanmasına karşın Amerikan halkını bir sahtekar olmadığına inandırmada başarısız olmuştur. Benzer biçimde Kore Savaşı sırasında uygulanan beyin yıkama yöntemleri tutumları etkilemede diğer bir başarısızlık örneğidir. Amerikan tutsaklar Amerikan demokrasisine olan inançlarını yıkmak ve Çin komünizminin ilkelerini benimsetmek için uzun süreli yoğun bir kampanyadan geçirilmişlerdir. Bu durumda kampanya karşıt propaganda ile uğraşmak zorunda değildi. Askerler tutsak oldukları için Çinliler istedikleri hemen her şeyi yapabilirlerdi. Durum tutumları değiştirmek için idealdi. Amerikalıların bu kampanyadan etkilenmeleri ve küçük bir grubun gerçekten komünist Çin'e sığınmasına ilişkin çok şey söylenip yazılmıştır. Fakat gerçekte kampanya belirgin bir biçimde başarısız olmuştur. Çok sayıda tutsak ideal koşullar altında bu yoğun kampanyadan geçirilmiştir. Fakat yalnızca çok küçük bir grup etkilenmiştir. Hemen hemen tüm Amerikan askerleri, hatta eğitilmemiş, incelikleri ayırt edemeyen, yorgun, güçsüz, yalnız ve belki de çok güçlü bir biçimde Amerikan yanlısı olmayanlar bile tutumlarını değiştirme girişimlerine karşı direnebilmişlerdir. Toplumsal ve siyasal yorumcular, açıkça ikna amacı taşımayan iletişimlerle halka ulaştırılan bilgilerin ikna edici olası yan etkileri hakkında kaygı duyarlar. Örneğin birçoğu siyasal seçim sonuçlarını halka duyurmanın etkileri hakkında kaygılıdırlar. Genellikle olduğu gibi böyle kaygılar gerçek beklenti ya da kestirmeleri bakımından çok özgür değildirler. Bazıları seçim sonuçlarının bir kazanan taraf duygusu yaratarak geçici olarak önde giden adayın kazanmasına yol açabileceğinden kaygılanırken, bazıları da aynı sonuçların bir kaybeden taraf duygusu yaratarak geride kalan adayın oylarında yapay bir patlamaya neden olabileceğinden kaygılanırlar. Bunların her ikisinin de olduğuna ilişkin hiçbir kanıt yoktur. Oylama sonuçları seçmen tercihleri üzerinde dikkati çekecek kadar etkisiz görünmektedir. Mendelson ve Crespi, 1970. Bir adayın yenge ya da yenilgisine ilişkin olarak televizyonda seçim günü yayınlanan erken tahminler hakkında da aynı çeşitten kaygılar açığa bulunmaktadır. Walter Cronkite, Pasifik zamanı ile saat 05'te belirli bir adayın kaybediyor olduğunu söylediğinde bu onun potansiyel taraftarları arasında umutsuzluğa ya da belki delice bir etkinliğe yol açabilir. Yine öyle görülüyor ki dikkatle yapılmış araştırmalar böylesi yayınların günün geri kalan bölümünde herhangi bir kişinin oy verme davranışı üzerinde çok az etkili olduğunu göstermektedir. Mendelssohn ve Crespi, 1970. Gerçek yaşamda tutarlı olduğu görülen bir etkileyicilik eksikliğini anlayabilmek için belirli bir duruma, televizyon haberlerine biraz daha ayrıntılı olarak bakalım. Televizyon haberlerinde etkililik. Birçok insan için televizyon çağdaş Amerikan toplumunun her sorunu için suçlanabilen değişmez bir kötü adamdır. Son yıllarda televizyon başkaları arasında Amerikalıların hükümetlerine olan güven ve bağlılıklarını kaybetmelerinin başlıca nedeni olmakla suçlanmaktadır. Böyle düşünenlere göre 1960'larla 70'lerin temel haber olaylarının geto ve kampüs ayaklanmaları, Vietnam Savaşı, uyuşturucu kültürünün gelişmesi, Washington'daki Watergate olayı ve seks skandalları ve benzeri televizyondan verilişi bilinen Amerikan kurumlarının önderleri hakkında o kadar eleştirici idi ki halkın kuşkucu olmasına, politika ve yönetimler hakkında olumsuz düşünmesine, oy kullanmamaya başlamasına ve benzerlerine yol açtı. Spiro Agnew, televizyon ve radyo saatlerini doldurduklarını düşündüğü cinsi düşük zenginlerin olumsuzluklarından yakınıyordu ve en sonunda yakınmaları video hastalığı etiketi altında akademik dergilerde yankılandı. Robinson, 1976. Amerikalıların çok daha kuşkucu, federal hükümete karşı çok daha güvensiz hale geldikleri yadsınamazdı. Miller, 1974, Strin, 1974. Ve çok daha az sayıda insan oy kullanıyordu. Fakat televizyonun, özellikle de korkulan gece haber programlarının bu değişikliklerle bir ilişkisi var mıydı? İlk olarak çok korkulan 3 akşam haber programı Walter Cronkite, Sean Schiller, Brinkley ve Smith Reasoner. İzleyicinin sayısı gerçekte eleştirmenlerin sizi inandırmak isteyebileceklerinden biraz daha azdı. Gerçekten haftanın ortalama bir gecesinde yetişkin, yani 18 yaş ve üzeri nüfusun yalnızca %23'ü bu programlardan birini seyrediyordu. Ve çoğu yetişkinin, yani %53, ortalama 1-2 haftalık süre içinde bile böyle bir program seyretmediği görülüyordu. Robinson, 1971. Hatta seyredenlerin de pek dikkatli seyretmedikleri anlaşılıyordu. San Francisco Körfezi bölgesinde telefonla yapılan bir taramada Newman, 1976, akşamın erken saatlerinde bu programlardan birini seyreden insanların ortalama bir programda geçen 19.8 öyküden ortalama yalnızca 1.2'sini anımsayabildiklerini ortaya koymuştur. Görüşmeci elindeki başlıkların listesini okuduğunda belleklerin iyileştiği ve öykülerin 4.4'ünün daha destekleyici ayrıntılarla ve 4.3'ünün de ayrıntısız olarak anımsandığı görülmüştür. Bir başka ulusal taramada Robinson, 1972, televizyon haberlerini sık sık seyreden insanların Ralph Nader, Martha Mitchell ve Bob Dylan gibi kamuya mal olmuş kişilikleri hiç seyretmeyenlerden yeterince daha iyi tanımadıkları anlaşılmıştır. Buraya kadar televizyon haberlerinin çok az etkili olduğu görülmektedir. Televizyon haberi eleştirmenlerinin diğer bir inancı da program içeriklerinin Amerikan lider ve kurumlarına karşı olumsuz, eleştirici ve saygıdan uzak olduğu yönünde idi. Bu nedenle televizyon haber programları ve karşılaştırma amacı ile ABD'nin belli başlı gazetelerinin ilk sayfa haberleri ve başkanlık adayları hakkındaki televizyon reklamlarına ilişkin bir dizi sistematik içerik çözümlemesi yapıldı. İçerik çözümlemeleri ilginç bir çift bulgu ile sonuçlandı. Bunlardan birine göre hiç değilse başkanlık seçim kampanyaları sırasında televizyon haberleri kampanyanın gidişi ve heyecanı üzerinde adayların hem savundukları konular ve hem de kişisel nitelikleri üzerinde olduğundan çok daha fazla duruyordu. Peterson ve McClure, 1976, 18 Eylül 6 Ekim 1972 arasında, yani temel kampanya dönemi, 3 televizyon istasyonu akşam haber programının yarışmalar, aç parantez, kampanya yöntemi, konuşmalar, araba yarışları, gövde gösterileri, oylamalar ve benzeri, kapı parantez, üzerinde ortalama 130, adayların kişisel ve liderlik özellikleri üzerinde 14 ve sorunlara ilişkin görüşleri üzerinde ise yalnızca 36 dakika durduklarını ortaya koydu. Sonuç olarak düzenli haber programı seyircilerinin adayların politikalarına ilişkin bilgilerini hiç haber seyretmeyenlerden çok az artırdıkları görülmektedir. Sonuçlar çizelge 12'de verilmiştir. Öteki bulgu, bu süre içinde televizyon haber programlarının adaylar ve genel olarak hükümet konusunda şaşılacak düzeyde olumlu olduğu yönündeydi. Graben 1976, McGovern'ın seçim kampanyasının daha fazla bölümünü Nixon'a çatarak harcamasına karşın 1972 kampanyasında televizyon haber yorumlarının Nixon ve McGovern hakkında büyük ölçüde olumlu olduğunu göstermiştir. Graben kampanyaya ilişkin gazete içeriklerinin daha olumsuz olduğunu belirtmektedir. Fakat 1974 kongre seçimleri sırasında ülke çapında ilk sayfa gazete haberlerinin dikkatli bir içerik çözümlemesini yapan Miller, Erbrink ve Goldenberg 1976 kampanyanın Watergate olayı ve Nixon'ın istifasının hemen ertesine rastlamasına karşın öykülerin yalnızca %31'inin hükümet, başkan, partiler ya da değişik adaylar konusunda olumsuz sınıfına sokulabileceklerini gösterdiler. Bu içerik çözümlemeleri televizyon haberleri ve daha genel olarak basın hakkındaki olumsuzluk savlarının kitle iletişim araçları eleştirmenleri tarafından oldukça abartılmış olduğuna işaret eder görünmektedir. Dolayısıyla televizyon haberlerini seyretme oldukça sınırlı, gösterilen ilgi biraz düş kırıklığına uğratıcıdır ve eğer haber içerikleri sık sık söylendiği gibi olumsuz ve yıkıcı idiyse düzenli olarak haber seyretme ya da dinlenme, dinleyicileri politik olarak daha kuşkucu, güvensiz ve olumsuz hale getirmiş midir? Öyle görülüyor ki hayır. Hem 1968 ve hem de 1974'te televizyon haberlerini sık seyretme ile yalnızca politik etkililik duyguları, yönetimin bireysel olarak yurttaşların istek ve gereksinimlerine karşı duyarlılığına ilişkin duygu, ve politik güven arasında bir ilişki bulunmuştur. İkinci durumda eğitim düzeyleri ortalamanın altında olan insanlar için örüntünün biraz daha karmaşık olmasına karşın. Aynı bulgular düzenli olarak gazete okuyanlar için de geçerlidir. Miller ve arkadaşları 1976. Agnew'un çenesi düşük zenginler konusundaki düşüncelerini destekler görünen tek koşul insanların eğer 1974'te genelde eleştirici haber sunan azınlık gazetelerinden birini düzenli okumuşlarsa kuşkucu ve güvensiz hale gelmeleri idi. Bu tür gazeteleri ara sıra okuyanların ya da genelde olumlu içerikli çoğunluk gazetelerini düzenli okuyanların, yani çoğunluğun basının etkisiyle daha kuşkucu olmadıkları ve yönetimin yurttaşların gereksinimlerine duyarlı olduğu yönündeki duygularını kaybetmedikleri görülmektedir. Çizelge 12. 1972 genel seçimleri sırasında televizyon haberlerinin halkın seçimde işlenen konu ve sorunlara ilişkin bilgisi üzerindeki etkisi. Nixon politikaları. Vietnam Savaşı, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %4, düzenli televizyon haberleri seyircileri %11. Hükümet harcamaları için düzensiz televizyon haberleri seyircileri %14, düzenli televizyon haberleri seyircileri %3. Askeri harcamalar için düzensiz televizyon haberleri seyircileri %27, düzenli televizyon haberleri seyircileri %36. Irksal kaynaştırma ve otobüste taşıma için düzensiz televizyon haberleri seyircileri %35. Düzenli televizyon haberleri seyircileri %35. Çin, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %38. Düzenli televizyon haberleri seyircileri %32. Rusya, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %25, düzenli televizyon haberleri seyircileri %28. Dış ülkelerle bağıntılar, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %37, düzenli televizyon haberleri seyircileri %50. Yasa ve düzen, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %2, düzenli televizyon haberleri seyircileri %-6. Yüksek gelirlilerden vergi. Düzensiz televizyon haberleri seyircileri %7, düzenli televizyon haberleri seyircileri %0. İşsize iş, Düzensiz televizyon haberleri seyircileri %15, düzenli televizyon haberleri seyircileri %16. Af, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %41, düzenli televizyon haberleri seyircileri %49. Uyuşturucular, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %8, düzenli televizyon haberleri seyircileri %7. McGovern politikaları için askeri harcamalar, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %63, düzenli televizyon haberleri seyircileri %53. Vietnam'dan çekilme, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %38, düzenli televizyon haberleri seyircileri %67. Politik kokuşma, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %-4. Düzenli televizyon haberleri seyircileri %9. Af, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %38, düzenli televizyon haberleri seyircileri %31. Yüksek gelirlilerden vergi, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %14, düzenli televizyon haberleri seyircileri %40. İşsize iş, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %45, düzenli televizyon haberleri seyircileri %45. Bütün konularda ortalama, düzensiz televizyon haberleri seyircileri %25, düzenli televizyon haberleri seyircileri %28. Rakamlar 1972 genel seçimleri sırasında halkın sorunlara ilişkin bilgisine artma ve eksilmeyi yüzde olarak vermektedir. Kaynak Peterson ve McClure, 1976. Televizyon haberlerinin tutum değiştirmede sınırlı bir güce sahip olduklarının bir göstergesi de Demokrat Parti'nin 1968 Chicago delege seçimlerine karşı halkın tepkisidir. Bu seçimler Chicago polisiyle savaş karşıtı göstericiler arasında şiddet içeren kanlı karşılaşmalara neden olmuştur. Olayları yansıtan televizyon yorumcuları polis vahşeti karşısında şaşkınlık ve korkularını açıkça dile getirmişlerdir. Ancak ulusal bir örneklemin %57'si polisin yeteri kadar güç kullanmadığını söylerken yalnızca %19'u çok fazla güç kullandığını söylemiştir. Geriye kalan %24 ise olayları izlememiştir. Robinson, 1970. CBS televizyon istasyonuna mektuplar 11'e 1 haber yorumcularına karşıydı. Öyle görülüyor ki televizyon haberleri halkın tutumlarını göründüğü ya da beklendiği kadar etkileyemiyor. Tutum değişikliğini engeller. Birisi insanların tutumlarını değiştirme girişiminde bulunduğunda nelerin olduğunu genel olarak anlayabilmek için bir önceki bölümde verdiğimiz tutum değişikliği modeline şekil 9.1 geri dönebiliriz. Anımsanacağı üzere orada tutum değişikliği için 4 koşulun gerekli olduğunu söylemiştik. 1. Güçlü bir iletişim. 2. İnanılabilir bir kaynak tarafından. 3. Değişikliğe çok dirençli olmayan bir hedefe ulaşmalı. Ve 4. Ortamsal değişkenler değişikliği kolaylaştırıcı olmalıdır. Gerçek yaşamda durum nedir? İletişime ilişkin engeller. Tutum değişikliği modelimizin bir kaynakla başlamasına karşın biz ilk olarak kaynakla hedef arasında işe karışan etmenler üzerinde duracağız. İşitmedikleriniz tutumunuzu değiştiremez deyimini bilirsiniz. Eğer bir iletişim tüm niyet ve amaçları ile hedefine ulaşmazsa ortada tutum değişikliğini gerektirecek bir durumda yoktur. Böylece birisini etkileyebilmek için iletişimin hedefe ulaşmasını zorlaştıran ara değişkenler ortadan kaldırılması gereken ilk engellerdir.